Çınaraltı. Hoş geldiniz Çınaraltı programına, TGRT FM'in sevgili dinleyicileri. Bir haftalık bir aradan sonra işte yepyeni bir programda sizlerle beraberiz. Bu beraberlikten dolayı mutluyuz, sevinçliyiz. Sevgili dinleyiciler, meşhur yazarımız Ahmet Hamdi Tanpınar, cemiyetimizi en hoş bir şekilde kritik ettiği Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü yazarken, hiç şüphesiz muvakkithanelerden ilham almıştı. Türk insanının zamanla münasebeti burada her ne kadar büyük bir tenkit konusu olmuşsa da, eski şehirlerimizin ruhunu aksettiren Tanpınar'ın usta kalemi, aynı zamanda medeniyetimizin en güzel yanlarından birisine işaret etmekteydi. Evet, bu programda sizlere geçmiş cemiyet düzenimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olan muvakkithanelerden bahsedeceğiz. Muvakkithane ne mi? Birazdan görürsünüz. Evet, bir medeniyetin yıkıcı baskılara biraz daha az maruz kalması halinde çok daha kaliteli bir hayat tarzını miras bırakabileceğine dair delillerin başında geliyor muvakkithaneler. Muvakkithaneler eski günlerimizin gerçek bir yüz akıdır ve Türk mimarisinde de hususi bir yeri vardır. O devirlerde cemiyet hayatının odak noktası olan cami ve külliyelerin bir parçası haline gelmişti muvakkithaneler. Bunlar umumiyetle avlu duvarının bir kenarında dışarıdan rahatlıkla görülebilecek küçük ama sevimli binalardı. Burada güneş saatlerinin yardımıyla namaz vakitleri takip edilirdi. Ramazan ayı için imsakiye hazırlanılırdı. Ama sadece bunlar mı? Son yıllarda dışa açılan geniş pencerelerdeki hassas saatlerle ayar verilirdi. Tanzimattan sonra büyük şehirlerimizin, hatta kazalarımızın meydanlarına saat kuleleri dikilmeye başlanmıştı. İşte bu saat kulelerinin vazifesi eskiden bu muvakkithaneler tarafından yerine getirilirdi. Ve tabii ki saatli marif takviminden önce soğuklar, sıcaklar, cemreler ve gerçekten her yıl aynı günde olan sayılı fırtınalar birer zaman enstitüsü olan muvakkithanelerden takip edilirdi. Başka hangi cemiyet günlük hayatla iç içe geçmiş olması açısından bundan daha organik müesseseler teşkil edebilmişler? Şehirlerin kimi binaları bazen fonksiyonlarını, maksatlarını aşacak kadar uzun süre ayakta kalırlar. Bu sebeple eski şehirlerde zamanlar birbirine karışır. Bunlar geçmişle gelecek arasında sembolik bir bağ teşkil eder. İşte Emirgan'da veya tam karşısına düşen Kanlıca'da, hemşerilerimizin altında çay içtikleri ağaçların yanı başında, belki de türbe zannedilen küçük yapılar birer muvakkithanedir. Evet, işte şairlerin zamanı Kanlıca'da düşünmelerine şaşmamak lazım. Kanlıca'da zaman diyor ya, demek ki bu muvakkithanenin de tesiri var insanın bu eserleri meydana getirmesinde. Zamanın ancak güneşin hareketleri ve mevsimlerle bölündüğü, asla kaydedilmediği ve insanların sadece şimdiki zamanı yaşadıkları o mutlu çağlar, o mutlu devirler artık çok geride kaldı sevgili dinleyiciler. Günümüzde kayıtla ve kayıtlara geçmek için varlığımızı sürdürüyoruz. Şehir de hatırlayarak yaşıyor ve zamanları birleştiriyor. Nasıl yapıyor bunu? Efendim, mimari yapıları, sanat eserleri, edebiyatıyla yapıyor. Ancak bu hatırlatıcılar gören gözler için. Eğer geçen asırların huzurundan bir parçayı hissedebileceksek, bunu Kanlıca iskelesinde kalabalık bir yaz akşamı değil, fakat sakin bir sonbahar sabahı yapabiliriz. Bugüne kadar kendini kurtarabilmeyi nasılsa başarmış olan şehir binaları ve mekanlar, kendilerini ancak belli zamanlarda, belli gözlere şey yapıyorlar, teslim ediyorlar. Gerisi gelip geçiyor. Ne yazık ki sevgili dinleyiciler, biz mevzumuza dönelim. Muvakkithanelerin çoğu bugün yok olmuş durumda. Yine de bilhassa İstanbul'un dört bir yanına dağılmış 30 kadarı hala yerinde. Bugünlerde artık dev boyutlu dijital meydan saatleri var. Onlar reklam aralarında havanın sıcaklığını bile veriyor. Ama mahalleden tanıdığımız muvakkitle havadan sudan veya saatlerden konuşarak iki laf arasında cep saatini ayarlamak, işte o herhalde bambaşka bir şey olacaktı. Sevgili dinleyiciler, vaktiyle günler de farklı bölünürdü. Eskiden yeni gün güneşin batmasıyla başlatılırdı. Mesela diyelim ki pazar günü ne zaman başlar? Cumartesi günü akşam güneş battıktan sonra artık pazar günü başlar. Ne zamana kadar? Pazar günü güneş batana kadar. Pazar günü güneş batınca artık pazartesi başlamış sayılırdı. Yani güne geceyle başlanırdı. Ve 12'şer saatlik iki bölüme ayrılırdı gün. Böylece güneşe göre günün başlangıcı değişirdi. Fakat her bir saat aynı süreye tekabül ederdi. Bunun yanı sıra bir başka sistem var. Ta Helenistik çağdan kalma, günün ve gecenin ayrı ayrı 12 saate bölündüğü, bu sebeple her saatin mevsimlere göre farklı uzunlukta olduğu bir başka sistem var. O da güneş saatlerinde kullanılıyor. Kullanılan şey tabii güneş saati olunca, güneş de her zaman vaktin merkezine oturur. Ne var ki sevgili dinleyiciler, 17. ve bilhassa 18. asırdan itibaren mekanik saatler yaygınlaşınca güneş saatleri süratle terk edildi ve çoğu bakımsızlıktan yıpranıp yok oldu. İstanbul'da bunlardan çok azı sağlam durumda günümüze kadar gelmiştir. Anadolu'da da Selçuklulardan ve Osmanlılardan kalma ve hatta daha önceki medeniyetlerden kalma güneş saatleri tek tük sağda solda var. Fakat çok kimse bunun ne işe yaradığını, bunun bir güneş saati olduğunu dahi bilmemektedir. İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın 3. avlusunda Sultan 3. Ahmet Kütüphanesi var. Onun yakınında bir güneş saati var sevgili dinleyiciler. İşte bu güneş saati bulunduğu yerden ötürü herhalde günümüze kalabilen numunelerden biri. Topkapı'daki bu yatay saatin yanı sıra dikey güneş saatlerinden de birkaç tane var. Bunlar Muratpaşa Camii'nde, Fatih Camii'nde, efendim Sultan Selim Camii'nde var, Bayezid Camii'nde var, Süleymaniye Camii'nde var, bir daha Yusufiye Camii'nde var. Ne var ki sevgili dinleyiciler, bunların çoğunun işaretleri silinmiş, çubukları düşmüş veya kırılmış. Ancak İstanbul'daki en güzel dikey Şakuli Güneş Saati Üsküdar'da, Mihrimah Camii'nde. Üzerindeki kitabede bunun 1770 yılında Hicri 1183 yazıyor. Muvakkit Derviş Yahya Muhiddin Efendi tarafından Sultan 1. Abdülhamid'in inşa ettirdiği, Beylerbeyi Camii'nde kullanılmak üzere yaptırıldığı fakat sonra Üsküdar'a Mihrimah Camii'ne taşındığı yazıyor. Evet, Derviş Yahya Muhyiddin Efendi böylece kayda geçmiş. Ama Muvakkit Mustafa Efendi, Fatin Hoca, Ziya Muin Efendi gibi zaman üstadların adlarına artık ansiklopedilerde de rastlanıyor. Böylece onları pusulalar, irtifa tahtaları, basıtalar, usturlaplar, kıblenüma ve zaman listeleri arasında tahayyül ederken isimlendirebiliyoruz. Ya saatleri ayarlama enstitüsünün Ahmet Hamdi Tanpınar'ın efendim saatleri ayarlama enstitüsünün baş kahramanı Halit Ayarcı'nın tarihin karanlıkları arasından çıkartarak hak ettiği şöhrete kavuşturduğu saatçilerin piri Şeyh Zamani Efendi'ye ne demeli? Belki hiç yaşamadığı ispat edilebilir ama bunun bir yararı yok. Neyin efsane, neyin gerçek olduğunu ne kadar biliyoruz ki? Evet sevgili dinleyiciler, bir zamanlar dünyanın en büyük devleti olan Osmanlı Devleti'nde ve belki dünyanın en büyük şehirlerinden birisi olan İstanbul'da insanlar asırlar boyu güneş saatleriyle yaşadılar. Sonra güneş saatiyle mekanik saat bir süre birlikte var oldu. Tıpkı Tanzimat'tan sonra eski ve yeni saatin, alafranga alaturka saatin bir müddet beraber kullanıldığı gibi. Saat kaç diye sorulunca alaturka saate göre 4 veya alafranga 10 diye iki cevabın beraber veya ayrı ayrı alınabildiği bir devir vardı. İşte farklı dünyaların iç içe geçmesini bundan efendim daha iyi ifade edebilen bir numune, bir misal bulmak hakikaten zor. Vaktiyle ben de hatırlarım. Akşamleyin babaannem saat 12'ye yaklaştı. Artık eve gel derdi. Allah ne 12'si? Akşam işte onun kastettiği güneşin batması. Güneş 12'de batar her gün. Kışın öne geldikçe bir dakika, bir dakika, bir dakika her gün öne alınır. Yazın ileri gittikçe bir dakika, bir dakika ileri alınır. Peki bunu kim yapar? Bunu elbette ki her şehirde, her kazada, hatta her köyde efendim cami imamı, aynı zamanda müezzin olan şahıs bu hesabı yapar. Muvakkit. Yani imam, eskiden tabii büyük camilerde imam ayrı, müezzin ayrı, bevvap ayrı, yani kapıcı ayrı, ferraş hepsi ayrı. Muvakkit ayrı. Ancak tabii küçük camilerde hepsinin ayrı kadro olmayacağı için muvakkithane yine var. Çünkü bir şehir, bir yerleşim merkezi halkının vakti ayarlamaya ihtiyacı var. İşte imamlar, müezzinler bu işi yapardı. O zamanlar cemiyetin en mürekkep yalamış, en ilim irfan sahibi kimseleri imamlar ve müezzinlerdi. Elbette ki bu işi de müezzinler veya imamlar yapacaktı. Çünkü medreselerde o zamanlar matematik ve astronomi de okutulurdu sevgili dinleyiciler. Yani imam olmak için, kadı olmak için, müderris olmak için medrese bitiren zat aynı zamanda iyi bir matematikçi ve astronomdu. O zamanın şartlarına göre tabii. Onun için bu saat ayarlarını, hesaplarını onlar gayet iyi yaparlar, ilan ederlerdi. Müezzin efendi saat tam 12'de akşam ezanını okuduğu zaman bütün şehir halkı, köy halkı, kaza halkı saati 12'ye getirirdi. Bazen de camilerde muvakkit zaman ilan edilir. Oradan millet saatini ayarlardı. Vaka efendim bu muvakkitlere ve saate ihtiyaç olmadan da yaşayan çok insanlar oldu. Anadolu halkı saatin kaç olduğunu çok iyi saate bakmadan anlar. Güneşin, havanın, bulutların durumundan saatin kaç olduğunu anlar. Anadolu halkı için saatin ehemmiyeti biraz da ibadetlerle ilgilidir. Çok şahit olmuşsunuzdur. Yaşlı bir köylü hanımın efendim öğlen namazına yarım saat var, ikindi namazına bir saat var, efendim akşam olalı yarım saat oldu gibi efendim böyle irticali olarak zamanı tayin ettiğini görürsünüz. Eski insanlar zamanla barışık oldukları için zamanı da gayet güzel kullanıyorlardı. Biz şimdi nice efendim ileri saatlerle yine de zamanımızı hakkıyla kullanamıyoruz. Ancak bu muvakkithaneler, efendim demiş ya, şair bile söylemiş, Şeb-i Yelda'yı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gama sor, kim geceler kaç saattir? Yani Şeb-i Yelda 21 Aralık, en uzun gece manasına. En uzun geceyi müneccimle muvakkit ne bilir? Elbet, evet, onlar 21 Aralık der ama esas uzun geceyi gama müptela olanlar, aşka müptela olanlar uykusuz kalarak geçirirler demiş şair. Hoş bir beyit bu. Vaktiyle uzun yıllar yasaklı olup da sonra yine devletin en üst kademelerine gelen bir politikacımız da bu beyti söylemişti. Şeb-i Yelda'yı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gama sor, kim geceler kaç saattir? Efendim işte orada da muvakkit geçiyor. Muvakkit vakitten gelir. Vakit hazırlayan kimse denir demek. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nden çıktık. Cami kenarlarındaki muvakkithanelerden ve epey eski zamandan, eski zaman ayarlarından, saatin olmadığı eski devirlerdeki zaman ayarlarından bahsettik size.
Gönlüm seni
Sevgili dinleyiciler, ülkemiz tabi olarak yetişen çiçeklerin, yabani çiçeklerin ve eğreltilerin adeta bir bahçesi. 10 bin kadar tabi türe ev sahipliği yapıyor yurdumuz Anadolu. Ve bu türlerden yaklaşık 3500 kadarının dünya üzerindeki tek yerleşme, tek yetişme sahası Anadolu. İşte bilim dilinde yayılışı dar, sınırlı olan bu türlere endemik tür diyorlar. İşte bunlar, bu 10 bin kadar çiçek yetişiyor, yabani bitki yetişiyor ülkemizde. Bunun 3500 kadarı ülkemize münhasır. Neden böyle? Türkiye florası neden bu denli zengin? Bunun sebebi bulunduğu coğrafi mevki ve topografik hususiyetler. Anadolu bir kere birkaç bitki coğrafyası kuşağının karşılaştığı yerde bulunuyor. Kuzeyde Orta Avrupa'nın soğuk ve yağışlı iklimiyle, batıda Akdeniz iklimi ve Akdeniz'in bitki örtüsü var. Doğuda Orta Asya'nın kara iklimi ve step türü bitki örtüsü. Güneyde sıcak ve kurak bir çöl ikliminin tesiri altında böyle arada kalmış bir memleket. Bir de tabii jeolojik çağlar boyunca çok değişiklikler geçirmiş. Yüzey şekilleri, jeolojisi, Anadolu'daki bitki örtüsünün zenginliğinin sebeplerinden birisi. Sevgili dinleyiciler, Anadolu'nun bu yabani çiçeklerinin bu çeşitliliği içinde bir de soğanlı bitkiler diye anılan bir grup var. O daha da alaka çekici. Bu soğanlı bitkilere efendim bilim adamları geofitler diyor. Bunların gövdeleri toprak altında soğana benziyor. Aralarında neler var bunların? Kardelen çiçeği var, lale çiçeği var, sümbül var, nergis var, zambak var, siklamen var. Bunlar hem gösterişli hem güzel kokulu çiçekleriyle süs bitkisi. Eskiden beri insanların çok dikkatini çekmiş. İşte Türkiye'de bu soğanlı bitkiler de çok zengin bir şekilde var. Onun için ülkemiz uluslararası çiçek soğanı ticaretinde çok mühim bir yere sahip. Biz işte bu çiçeklerden güzel kokularıyla dikkati çeken türlerinden size bu programda bahsedeceğiz. Anadolu'da dağlarda, ovalarda yetişip de böyle güzel kokular saçan bu bitkiler neden buraları seviyorlar? Bu soğanlı bitkiler bir takım iklim hususiyetlerine ihtiyaç duyuyorlar ki o iklim hususiyetleri, yani nemli bir ilkbahar ve sonbahar olacak, kuru ve sıcak bir yaz olacak. O da bizim Anadolu'nun en bariz iklim hususiyeti değil mi? Sevgili dinleyiciler, koku doğrudan, direkt ve çabuk idrak edilen, hissedilen bir his, bir hassa. Ve en güzel kokuları da bitkiler üretiyor. Koku veren bitkilere aromatik bitkiler diyorlar. Bunların kokusu bir yana, tedavi maksatlı kullanıldıkları da varit. Bu tip tedaviye de aromaterapi deniyor. Mesela limon kokulu uçucu yağ taşıyan bir bitki var, oğulotu. Bu depresyona iyi geliyor. Sıcak banyo suyuna 5-6 damla damlatacaksınız. Sakinleştirici olarak kullanacaksınız. Bu bitkilerden uçucu yağlar elde ediliyor. Bunların verdiği koku eskiden beri, çok eski çağlardan beri insanların kendisini ve çevresini güzelleştirmek maksadıyla kullandığı kokular ve bitkiler. Asrın başlarında kullanılan klasik parfümlerden birçoğu çeşitli meyvelerden ve çiçeklerden elde edilen tabii uçucu yağlardan yapılmıştı. Ancak bu çeşit üretimin maliyeti çok yüksek olduğu için artık teknoloji geliştikçe sentetik kokulara geçildi. netice itibariyle denilebilir ki bugün tanınan ve çok kullanılan parfümlerin çoğu bitki usaresinden, bitki kökünden yapılmaktadır ve o koku bitki kokusudur. Mesela sümbülü hepimiz tanırız. Rengiyle, kokusuyla, o duruşuyla, zarafetiyle emsalsiz bir çiçek sümbül. Türkülerimize, şiirlerimize kadar girmiş. Bu sümbülün efendim soğanda, kendisi de hemen her yerde satılıyor. Biliyor muydunuz acaba bu sümbülün vatanı Anadolu'dur? Sümbül Osmanlı devrinde saray bahçelerine ekilirdi. Sultanların çiçeğiydi. Bir kere uzun ömürlüdür. Soğanlıdır. Otsu ve çok sayıda küçük mavi çiçekleri var. Çok da güzel kokusu var. İşte sümbülün tercih edilmesinin sebeplerinden birisi bu. Sümbülün vatanı Anadolu. Bunun iki farklı çeşidi var. Bunlar Toros dağlarında yetişiyor. Böyle 400 metre ile 1600 metreye kadar çıkan yükseklikte yetişen bir türü var. Orientalist diyorlar buna. Bu Mersin, Adana, Antep, Hatay oralarda yetişir. Kayalık sırtlarda, orman açıklıklarında yetişiyor. Bir başka türü var. O daha da yükseklerde, böyle 2000 metre, 2500 metre yükseklerde yetişiyor. Böyle kireç taşlı, efendim kayalık sırtlarda, karların eridiği sahalarda yetişiyor. Mesela Kayseri'de, Sivas'ta, Adana, Malatya'nın yüksek yerlerinde, doğuda da efendim Dersim dağlarında, Maraş dağlarında bu İkinci türü, sümbülün ikinci türü çok bulunuyor. Ve dünyada tabii olarak yetiştiği tek bölge işte burası. Yine Anadolu'nun en güzel çiçeklerinden birisi, halk arasında nergis veya çakal nergisi diye tanınan çiçek. O da uzun ömürlü, soğanlı. Erken ilkbaharda beyaz renkli çiçekler açıyor. Çiçekleri büyük ve çok güzel kokuyor. Güney Anadolu'da Fethiye'de, Muğla'nın Fethiye kazasının üstündeki dağlarda yetişiyor bu. Onun şeyi orası. Ve daha çok yeni keşfetti dünya bunu. Daha yakın zamanlarda keşfetti. Hakikaten çok güzel bir şey. Beyaz renkli çiçekleri olan bir türü var. Onun dışındakiler hep sarı renkli. Bir kısmı ilkbaharda, diğer bir kısmı da sonbaharda çiçekleniyor. Bu kadar enteresan bir çiçek bu çakal nergisi. Bir başka çiçek türü var. O da sümbül, misk sümbülü. Muskari de diyorlar buna. Zaten muskari misk kokan demek. Bunun da çok güzel kokuyor çiçekleri sevgili dinleyiciler. Ve dünya üzerinde 65 türü var bu çiçeğin. Bunun çoğu, bu türlerinin çoğu Akdeniz bölgesinde yetişiyor. Türkiye'de bu misk sümbülü cinsinin 23 türü var. Tabii olarak kendiliğinden yetişiyor. Son 10 yılda bu cinsin bazı yeni türleri toplandı. Bilim dünyasına Anadolu'dan toplandı ve tanıtıldı. Güneybatı Anadolu'da yetişiyor. Sandras Dağı'nda, Muğla'nın Sandras Dağı'nda. Burada çok güzel emsalleri var. Bir de Burdur'da Dirmil geçidinde bir başka türü yetişiyor. Bir de Batı Toroslar'da yetişen bir türü var. Bunların her birisi çok güzel. Bunların çiçeklerinde güzel koku yok. Bu misk sümbülünün sadece iki türünde var. Güzel koku. Onun dışındakilerde o kadar güzel koku yok. Şimdi bu güzel kokanlardan bir tanesi efendim misk sümbülünün sarı çiçekli olanı, büyük meyvalı. Bu deniz seviyesinden yaklaşık böyle 800 metre yüksekliğe kadar olan bölgelerde yetişir. Nerede? Kayalık, taşlık, makiliklerin arasında. Bilhassa Datça tarafında çok yetişiyor. Türkiye dışında da Siklat Adaları'nda bir de Girit'te var. Yine aynı tabii flora orası. Bu misk sümbülünün öbür türü yine güzel kokuya su olan o da kokusu çok keskin. O da yine Toroslar'da yetişiyor. Dağlık yerlerde yetişiyor. Bu misk sümbülü de yine Osmanlılar zamanında çok rağbetli olan bir çiçekti. Efendim saraylarda, saray bahçelerinde yetiştirilirdi. Ve haremdeki hanımlar tarafından güzel kokular için kullanılırdı. Meşhur Avusturya Büyükelçisi Cizelin Busbek bunu İstanbul'da görmüş, çok beğenmiş ve Avrupa'ya götürmüş. Avrupa bahçelerinde de yetiştirilmiş. Bir de İzmir, Antalya, Datça tarafında yetişen, tabi olarak yetişen, hoş kokulu, güzel çiçekleri olan bir zambak var. Ak zambak veya halk arasında misk zambağı da denir buna. O da çok güzel. O daha sonra buradan alınıyor, parklarda, bahçelerde yetiştiriliyor ve ihraç ediliyor. Muazzam para kazanılıyor bu misk zambağından. Hakikaten güzel beyaz sürüyle çok tatlı bir çiçek bu. İşte bu misk zambağı, efendim misk sümbülü halk arasındaki ismiyle bunlar emsalsiz güzel kokan çiçekler. Yine müşkülüm denilen, halk arasında müşkülüm denilen böyle sarılı pembeli efendim çiçek, çakal nergisi, bunlar her birisi kendi halinde yetişen, dağlık yerlerde yetişen, efendim karaçiğdem, bu da yine Çanakkale, Biga oralarda yetişen güzel kokulu, tatlı bir görüntüsü olan çiçekler. Bunların her birisi Anadolu'nun kendiliğinden yetişen çiçekleri ve Anadolu'ya mahsus çiçekleri. İlkbahar olsun, sonbahar olsun, bunların efendim yetiştiği yerlerde insan göz alabildiğinde bu çiçekleri görüyor ve bakmaya doyamıyor. Üstelik kendiliğinden, hiçbir emek vermeden. Evlerde o kadar uğraşıyoruz, efendim çiçekler için doğru düz yetiştiremiyoruz. Fakat bunlar hüdayi nabit, Allah'ın hikmeti işte. Bu dağlarda, kıra yerlerde yabani bir şekilde yetişiyor. Güzelliğiyle, kokusuyla insanları teshir ediyor, kendisinden geçiriyor.
Yazın evvelinde Gence çölünde çıkıplar gene de dize laleler, dize laleler. Yağıştan ıslanan yarpaklarını serpler dereye dize laleler, dize laleler. Laleler, laleler, laleler, laleler, laleler. Hayalımdan neler gelip de geçer, hayalımdan neler gelip de geçer. Yaz gelir ellere, durnalar köçer, durnalar köçer. Bulaklar simavar ağdaştan şeker. Ben seyir çemende köze laleler, köze laleler. Laleler, laleler, laleler. La la la la la la la la la la. Meylim yüzündeki kara haldandır, meylim yüzündeki kara haldandır. Hicranın ilacı ilk müsadadır, ilk müsadadır. Ne vaktir limanın gözü yoldadır, yolda. Bize laleler, aylaleler gö- çilesiz bize laleler, laleler ey güzel laleler, laleler, laleler, laleler, laleler, laleler, laleler, laleler, laleler, laleler.
Sevgili dinleyiciler, Kütahya deyince hemen herkesin aklına Çin'i, porselen geliyor. Evet, toprağın hamur haline getirilip mayalandığı, ardından kıvamınca pişirilip desenlere büründüğü bir dünya Kütahya. İşte onun için bu yörenin adı anıldığında akla ilk önce Çinlisi porseleni geliyor. Bu Kütahya'daki Çiniciliğin mazisi ta Frigyalılara kadar gidiyor sevgili dinleyiciler. Eski çağlardan zamanımıza kadar birçok medeniyetin sanat terakkileri bu Kütahya Çinisini aksetmiş ve bugünkü şeklini almış. Eski medeniyetlerden hafızalara kazınan desenler Kütahya'da bir ihtilata uğramış, pişmiş toprağa kazınmış asırlar boyunca. Nitekim bugün bile birçok Çin'i atölyesinde ananevi metotlar ve aletler kullanılıyor. Bu işliklerde ustalar asırlarca önceki gibi toprak hamurunu yoğurup mayalayıp şekillendiriyor. Sonra da desenlerle süslüyorlar. Çin atölyelerine atölye değil de fabrika dense yeri. Her katta değişik şekillere bürünüyor toprak. Kil ve kaolen karışımı toprak eleniyor, öğütülüyor, çamur haline getiriliyor. Havuzlarda dinlendiriliyor. Merdanelerden geçiyor bu çamur. Mayalanmak üzere 7-10 gün arasında, bir hafta ile 10 gün arasında bir beklemesi var. Ustalar diyor ki mayalanmışsa toprak, yani şekil verilecek kıvama gelmişse artık eller konuşur diyorlar. Ondan sonra başlıyor tezgahlar dönmeye ardı ardına. İşte siz seyreyleyin o zaman çamurun dansını, dans eder gibi. Çamur gerdan kırıyor, balon gibi şişip sönüyor, inceliyor, uzuyor bu ustaların ellerinde. Sonunda direnemiyor, ustanın vermek istediği şekle bürünüyor. Ya sonra ne oluyor? Şekillenen kaplar bir müddet bekletiliyor. Sonra bir fırına sürülüyor. 950 derecelik bir fırında fırınlanıyor. Tekrar zımparalanıp çizim bölümüne alınıyor. Burada daha ziyade hanımlar çalışıyor. Başlarında ustaları var. Hep çizdiklerini teftiş ediyor. Yanlışları tasih ediyorlar. Neyse çizim tamamlanıyor. Bu hanımların elleri, kabiliyetli, hünerli elleri gönüllerinden geldiğince tabii adeta sevdalarını, ümitlerini, hasretlerini bu desenlere döküyorlar. Aynı kilim halı gibi. Çoğu artık yüzlerce kez çizdiği desenleri adeta ezbere geçiriyor bu toprak kabın üzerine. Altına da imzasını atıyor. Bunu çizen Hamide gibi. İmzaların atıldığı kaplar tutuluyor, bozak kıvamındaki sırçaya daldırılıyor. Arkasına yine fırınlanıyor. 850 derecelik fırında fırınlanıyor. Başında genç ustalar var. Bu kabın son manzarasını, son alacağı görünümü sabırsızlıkla bekliyorlar. Öyle ya, altında imzaları var. Ya ustabaşı beğenmezse? Satış için paketleme yapan bölümde ustabaşı bu ürünleri ustaların isimlerine göre tasnif ediyor. Hemen, çabucak. Evet, Kütahya Çinisiyle porseleniyle tanınıyor ama gerçekten Anadolu'nun en güzel şehirlerinden birisi. Bir kere buram buram tarih kokuyor. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, Anadolu beyliklerinin havası var. İnsanları son derece yumuşak, mülayim, iklimi hoş. Yer olarak deseniz her yere yakın. Çok tatlı, çok hoş bir hava var Kütahya'da. Ta eski medeniyetlerden günümüze kadar gelen bir eski tarihe sahip. Önce bir kaleye çıkıp kuşbaşı seyredeceksiniz Kütahya'yı. Her şehirde bir kale vardır, Kütahya'da da öyle. Sonra Kütahya'nın sokaklarına dalacaksınız, sanki zaman tüneline dalmış gibi. Ta Bizanslardan başlayan Selçuklular, Germiyanoğlu, Osmanlılar her devirde imar görmüş, tamir görmüş bu Kütahya Kalesi. Bu Kütahya Kalesi şehri çok güzel gösteriyor. Kütahya'yı görmek için kaleye mutlaka çıkmak lazım. Evet, kaleden inince bir Kütahya Müzesi var. Kütahya Müzesi Ulu Cami'nin yanında, eski Vecidiye Medresesi. Müzeden ziyade bu medrese güzel, kıymetli. Germiyanoğulları yaptırmış bunu. Efendim 1314 yılında Umur Bey yaptırmış. Yakın zamanda da müze olarak kullanılmış. Müzeye girdiğiniz zaman yine çini, yine porselen çıkıyor gözünüzün önüne. Burdur'da, Hacılar'da bulunmuş efendim eski boya bezemeli seramikler, Kütahya ili sınırları içinde yapılan kazılarda, kurtarma kazılarından çıkmış efendim eski eserler var. Çoğu da efendim bunların seramik çini üzerine yapılmış. Demek ki çok eskiden beri Kütahya'da çinicilik var ve müzesine bile gitseniz hep karşınıza bu çiniler çıkıyor. Kütahya'da başka bir enteresan yer Macar Evi. Allah Allah, Macar Evi burada ne geziyor demeyin. Lajos Kossuth vardı veya Kossuth. Bu Macar kahraman, Macar İstiklal Harbi'ni başlattı. Sonra tabii Avusturyalılara karşı mücadele edemedi. Osmanlı Devleti'ne sığındı. Osmanlılar da kendine sığınan misafiri iade eder mi? Etmez. Kütahya'da ona bir ev verdiler. Burada yaşadı Kossuth. Kossuth'un yaşadığı ev Macar Sokak'ta. Geniş bir avlunun içinde. Birbirinden farklı karakterde 3 tane kat. Taş kaplı duvarları. Zemin kat basit, sade. Birinci ve ikinci katları hımış usulü yapılmış. Ve yakın zamandan beri de bu Kossuth'un evi müze yapılmış. Hem güzel bir Osmanlı evi, hem de bu Macar kahramanla ilgili, Macar tarihiyle ilgili hatırası var. Hem de Osmanlı Türk Ali Cenaplığını gösterdiği için çok önemli bu Macar evi Kütahya'daki. Şehrin bir yeni mahalleleri var, bir eski mahalleleri var. Bu eski mahallelerinde çok güzel evler, çok hoş sokaklar var. Bir Germiyan sokağı var. 150 yıllık, 200 yıllık evler var burada. İnsan adeta büyüleniyor. Ahşap evler, kargir evler, Bağdadi evler. Her birinin hemen hemen kapısında yapılış tarihleri yazıyor. Yine sokak aralarında çinili çinisiz birçok çeşme var. Hele bir çinili cami var. Yakın zamanda yapılmış ama çok hoş. Gerçekten yani Kütahya'nın çiniciliğini gösteriyor. Ha bir de daha önce Sultan Hamit zamanında yapılmış hükümet konağı var. O da çinilerle bezenmiş. Hakikaten burası Kütahya'nın hükümet konağıdır dedirtiyor. 1907 yılından bu zamana o zarafetiyle, o haşmetiyle günümüze kadar gelmiş Kütahya Hükümet Konağı. Vallahi gerçekten bir seyahat için soluklanacak bir dünya Kütahya. Hem efendim çinileriyle, porselenleriyle, efendim alın terine böyle güzel eserlere dönüştüğünü görmek bakımından öyle. Hem Selçuklulardan, Osmanlılardan kalma çok güzel eserler, efendim evliya türbeleri, efendim camiler, çok güzel sokaklar, çok eski evler. Hakikaten Kütahya arada kalmış, sakin, sessiz, fazla gürültüsü patırtısı olmayan fakat çok hoş, çok zarif efendim bir şehir. Görmeye değer bir şehir Kütahya. Evet sevgili dinleyiciler, Kütahya ve Bir Kütahya türküsünden sonra Çınaraltı programının da sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda ve yepyeni konularda buluşmak üzere hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.